Ayrım 18.
Bir çit parçası, bir de yarım tekerlek ortada. Sularda sallanıp duruyor. Kıyıda kardan arınmış kumların üstünde kızaklardan arta kalan taze izler vardı. Gregor ter içinde kalmış, bacaklarından aşağı topak topak köpükler kayan atları durdurdu. İzleri yakından incelemek için yere atladı. Suyun kenarında izler azıcık sola dönüyor, sonra suyun içine dalıp gözden kayboluyordu. Bu yakadan öte yakaya uzaklığı gözleriyle ölçtü. 50 metre ya var ya yoktu. Atların yanına gidip koşumların sağlam olup olmadığına baktı. Tam o sırada en berideki kulübeden yaşlı bir Ukraynalı çıktı, yanına geldi. ''Burası iyi geçit veriyor mu?'' diye dizginlerle selin karışık, boz sularını gösterip sordu Gregor. ''Bu sabah geçenler oldu.'' ''Derin mi?'' ''Yoo, su kızağın içine girebilir ama.'' Gregor dizginleri çekti. Kırbacını hazır tutup kısa, sert bir buyrukla hayvanları dehledi. Atlar isteksiz isteksiz ilerlediler. Horulduyorlar, suyu kokluyorlardı. Gregor kırbacı şaklattı. Ayağa kalktı. Soldaki Doru at başını sarsarak aniden koşumlara sarıldı. Gregor ayaklarının ucundan aşağı baktı. Su kızağın önünü aşmış akıyordu. Önce atlar dizginlerine kadar suya girdiler. Sonra birden akıntı göğüslerine çıktı. Gregor hayvanları geri çevirmeyi denedi, boşuna. Yüzmeye başlamışlardı bile. Akıntı kızağın arkasını yana çevirdi. Hayvanların başları akıntı yönüne döndü. Sırtlarından dalga dalga sular aşıyor, habire sarsılan kızak hayvanları beri beri çekiyordu. ''Hey, hey, sağa, sağa!'' diye Ukraynalı haykırdı. Kıyıda koşarken üç köşeli takkesini havada salladı. Gregor haykıra haykıra atları dehlerken akıntıya kapılan kızağın arkasında sular köpürüp girdaplanıyordu. Kızağın ayakları gece yıkılan köprüden kalma bir kazığa çarptı. Kızak devriliverdi. Gregor inildedi. Balıklama daldı suya ama dizginleri elinden bırakmadı. Gocuğunun kenarlarıyla kızağın yanı sıra sallanıp duran bacakları akıntıya kapılmış onu da sürüklüyordu. Bir ara kızağın ayaklarından birini kavradı, dizginleri bıraktı, elleriyle tutuna tutuna ilerleyip kızağın falakalarına ulaşmaya çalıştı. Falakalardan birinin demir kaplamalı ucunu tam tutacaktı, atlardan biri akıntıya karşı çabalarken dizine bir çifte indirdi. Soluğu boğazında kaldı Gregor'un. Can havliyle ellerini savurup koşumlarını yakaladı. Akıntı onu uzağa attı. Koşumları tutan parmaklarına iki kat yük bindi. Vücuduna soğuktan yakıcı iğneler batıp çıkıyordu. Uğraştı, atın kafasına ulaştı. Hayvan kan çanağına dönmüş gözlerini çılgınca ölümüne ürkmüş, donuk bir bakışla onun büyüyen göz bebeklerine dikmişti. Gregor kaygan dizginleri yakalamaya savaşıyor, beceremiyordu bir türlü. Sonunda ne yaptı etti kavradı dizginleri. Tam o sırada bacakları yere sürtündü. Kendini suyun kenarına çekti. İleri tökezlendi. Atların göğüsleri geriden üzerine abanınca ayakları yerden kesildi. Sığda köpüklü suların içine yuvarlandı. Atlar Gregor'u çiğneyip geçtiler. Kızak sudan sıyrıldı, birkaç adım ötede durdu. Hayvanların canı sıkılmıştı. Tir tir titriyorlar, burunlarından buhar tütüyordu. Gregor bir ağrı, acı duymadan ayağa fırladı. Kızgın hamura düşmüş gibi soğuk bütün vücudunu sarmıştı. Atlardan da baskın titriyordu. Bacaklarında hiç derman kalmamıştı. Yeni doğmuş bebe gibiydi orada. Derken kendine geldi. Kızağı doğrulttu. Atları ısındırmak için dört nala kaldırdı. Düşman üzerine saldırırcasına sürdü kızağı köyün sokaklarında. Önüne çıkan ilk açık kapıdan hiç hızını kesmeden girdi. Allah'tan konuksever bir Ukraynalıya çattı. Adam oğlunu atlara bakmaya gönderdi. Kendi Gregor'un soyunmasına yardım ederken karısına ocağı yakmasını söyledi. Urbaları kuruyana kadar Gregor ev sahibinin pantolonu ayağında ocağın yanında uzandı. Bir kase lahana çorbasını mideye indirdikten sonra uykuya daldı. Yeniden yola koyulduğunda daha gün ağarmamıştı. 150 kilometre yolu vardı önünde. Kaybedecek dakikası hiç. Tüm bozkırı yine ilkbahar kargaşalığı bastırmıştı. Nerede bir küçük dere, nerede bir küçük endek, orada gümbür gümbür akan kar sularıyla koskoca bir sel yatağı. Çıplak, kara toprak atları yorduğu bitirdi. Sabahın erken ayazında yoldan 5 kilometre kadar dışarıda bir köye vardılar. Kavşakta Gregor durdu. Atlar kan ter içindeydi. Arkada yol üstünde kızaktan parıl parıl izler kalmıştı. Kızağı orada bıraktı. Atlardan birinin çıplak sırtına atladı. Ötekini dizginlerinden tutup yedeğe aldı. Pazar sabahı Jagodnaya vardı. İhtiyar Lisinski, Gregor'un yolculuk hikayesini dikkatle dinledikten sonra atlara bakmaya gitti. Şaşka atları avluda bir aşağı bir yukarı gezdiriyor, kızgın gözlerle içeri çökmüş böğürlerini inceliyordu. Bey yaklaştı. ''Nasıl hayvanlar?'' diye sordu. ''Bu da soru mu?'' Şaşka yerinde durmadan homurdandı. Yeşile çalan beyaz top sakalını salladı. ''Hayvanları yaralamamış ya.'' Hayır, Doru'nun boynunda bir yara var, yakalığından. Bir şey sayılmaz. Git dinlen biraz, diye Lisinski Gregor'a işaret etti. Gregor odasına gitti ama topu topu bir gece dinlenebildi. Ertesi sabah Benjamin kapıya dayandı. Gök mavisi yeni bir saten gömlek vardı üzerinde. Yine öyle yağlı yağlı gülüyordu. Gregor, bey seni istiyor, hemen gel. General ayağında terlikleri salonda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Dalgındı. Gregor öksürdü 2 kere. İhtiyar başını kaldırıp baktı. ''Ne istiyorsun?'' ''Benjamin yolladı beni.'' ''Ha, geldin mi? Git Aygır'la benim ataya yerle. Lükerya'ya söyle, köpekleri beslemesin. Ava çıkıyoruz.'' Gregor döndü. Bey ardından bağırınca durdu. ''Duydun mu? Sen de benimle geleceksin.'' Odada Aksinya, Gregor'un gocuğunun cebine bir çörek koyarken dişlerinin arasından tısladı. Kimseye rahat yemek yedirmez bu herif. Şeytanın dölü. Bari boynuna bir mendil bağla Grişka. Gregor atları dışarı çıkardı. Bir ıslık çaldı. Köpekleri yanına çağırdı. O sırada Lisinski evden çıktı. Üzerinde gümüş kakmalı deri kemeriyle mavi bir ceket vardı. Belinin arkasında üstü mantar kaplı, nikelajlı matarası sallanıyordu. Kolundan sarkan kırbacı tıpkı bir yılan gibi arkasında yerde sürünüyordu. Gregor dizginleri tuttu. Yaşlı adam kemikleri çıkmış gövdesini kolayca kaldırıp şıpadak eğeri oturunca hayretler içinde kaldı. Dizginleri eldivenli ellerinde toplarken ''Ardımdan gel, uzak durma!'' diye emretti general kısaca. Gregor aygırı sürüyordu. Art ayakları nallanmamıştı. Hayvan buz kırıklarına bastıkça kayıyor, ard ayakları üstüne çöküyordu. İhtiyar Krepiş'in üstünde kendini tarttı, bir daha yerleşti. Hafiften öne eğik ama sağlam oturuyordu eğerde. ''Ne yana gidiyoruz?'' diye Gregor ona yanaşıp sordu. ''Olşanski deresine.'' İhtiyar kalın sesiyle cevap verdi. Atların adımları çevikti, aygır dizgini zorluyor, kuğu gibi uzun boynunu büküyor, yandan yandan sürücüsüne bakıp dizini ısırmaya çalışıyordu. Tepenin üstüne varınca Lisinski atını tırısa kaldırdı. Av köpekleri Gregor'un peşinden ayrılmadılar. Yaşlı, siyah bir kancık aygırın kuyruğuna burnunu sokmuş gidiyordu. Aygır köpeği çiftelemeye çalıştı. Kancık yavaşladı, geride kaldı. Gregor'a bir baktı şöyle anaç gözlerle. Yarım saatte varacakları yere vardılar. Lisinski atını derenin yamacında kahverengi çalıların arasından sürdü. Gregor ıslak toprakta çukurları kollayarak vadinin aşağılarına indi. Arada sırada yukarı bakıyor, dağınık çıplak bir akça ağaç korusunun çelik mavisi pusu içinden üzengileri abanmış yarı ayakta duran Lisinski'yi görüyordu. Hafif öne eğikti, belini kazak kemerinin sıktığı ceketi sırtında kat kat olmuştu. Arkasında sırtta köpekler küme olmuş koşuyorlardı. Gregor eldivenini çıkardı, elini cebine sokup cigara kağıdı aradı. ''Koş peşinden şunun!'' Sırtın öte yanından pistol patlar gibi bir ses duyuldu. Gregor başını kaldırınca Lisinski'yi kırbacı havada 4 nal atını sürerken gördü. ''Koş, kaçırma!'' Derenin sazlık yatağında kirli, pasaklı bir kurt, gövdesi yere yapışırcasına yakın hızla koşuyordu. Akan suyun üzerinden sıçradı, durdu, geriye bir göz attı, köpekleri gördü. At nalı şeklinde yayılmışlar, üzerine geliyorlardı. Derenin ucundaki koruya dalabilirlerdi acele ederse. Kurt hoplaya zıplaya koşarak koruya yöneldi. Yaşlı kancık doğruca üzerine saldırdı. Peşinde bir başka köpek vardı. Bir an durakladı kurt. Gregor yarı tırmanıp çıktığında hayvan gözden kaybolmuştu. Sonradan bir tepeden baktı. Kurt ta ötede, bozkırda bir başka dereye doğru koşuyordu. Gregor derinin öte yanında çalıların altında köpekleri gördü. İhtiyar Lisinski az ötedeydi. Durmadan kırbacının sapıyla atını dürtüklüyordu. Kurt dereye vardığında köpekler neredeyse arkasından yetiştiler. Biri sırtına sıçramaya hazırlandı. Koş, kaçırma! Aynı ses yine Gregor'un kulağında çınladı. Atını dört nala kaldırdı. Boşuna ileride ne olup bittiğini görmeye çalışıyordu. Gözleri sulanmış, rüzgarın ıslığından kulakları bir şey işitmez olmuştu. Ansızın avın heyecanına kapıldı. Atının boynu üzerine eğildi, rüzgar gibi uçtu. Dereye vardığında görünürde ne kurt vardı ne köpekler. Bir iki dakika geçmedi, Lisinski yanında belirdi. Dizginleri kısıp bağırdı. Ne yana gittiler? Derenin içine galiba. Soldan gitsen, hadi koş. İhtiyar topuklarını atın böğürlerine daldırdı. Sağa doğru dolu dizgin koşturdu. Gregor bir oyağa daldı. Kırbaç haykırış atını 1,5 kilometre kadar sürdü. Nallardan sıçrayan ıslak yapışkan çamur gelip gelip yüzüne çarpıyordu. Upuzun dere boyu ileride sağa kıvrılıyor, sonra üç kola ayrılıyordu. Gregor orta çatalı geçer geçmez bozkırda kurdu kovalayan koyu köpekler zinciri gözüne ilişti. Hayvan derenin ortasından sık meşe ve akça ağaç kümeleri arasından dışarı sürünmüştü. Dere yatağının üç çatalı ayrıldığı yerde açık bozkıra çıkmış, 200 metre kadar ötede kuru çalılar otlarla kaplı vadiye doğru koşuyordu. Gregor üzengilere basıp ayağa kalktı. Yeniyle gözlerinin yaşını silip baktı. Bir ara gözü sola kaydı. Kendi köyüne pek yakın düşmüşlerdi. Ötede sonbaharda Natalya ile sürdükleri tarla. Aygırı mahsus o tarladan geçirdi. Hayvan çamur topraklarına çarpıp kayıyor, tökezleniyordu. O birkaç dakika içinde Gregor'un kanını kaynatan av tutkusu birden söndü. Ter içinde kalan atı sakin sakin sürdü. Bir yandan da Lisinski oralarda mı diye bakıyordu. Az ötede Kızıl Kayra'nın oradaki tarlalarda boş çardaklar. Daha ötede üç çift öküz bir pulluğu çekiyordu. Toprak taptaze, kadife gibiydi. Bizim köyden olacak, kimin tarlası acaba? Anikuşka mı yoksa? Pulluğun ardından giden adamı tanımak için gözlerini kıstı. Kaçırma, tut! O sırada pulluğun başından ayrılan iki kazak yakındaki dereye koşan kurdun yolunu kestiler. Birinin başında kırmızı şeritli takke vardı. Elinde bir demir çubuk sallanıyordu. Ansızın derin bir karığın içine çömeldi kaldı kurt. En önden koşan köpek üzerinden aştı. Ön ayakları gövdesinin altında yere düştü. Arkasından gelen yaşlı kancık durmaya savaştı. Kıçıyla, ard ayaklarıyla sürülü, ıslak toprağı çiziktirdi. Zamanında duramadı. Dost doğru gitti, çarptı kurda. Hayvan can havliyle başını salladı. Kancığı üzerinden silkeledi, attı. Köpekler üzerine çullandılar. Hep birden birkaç metre sürüklendiler. Gregor efendisinden yarım dakika önce atından atladı. Dizleri üstüne çöktü. Elini bıçağına attı. Tamam, boğazından hemen. Elinde demir çubuk taşıyan kazak Gregor'un çok iyi bildiği bir sesle haykırdı. Derin derin soluyarak koştu geldi. Gregor'un yanında yere uzandı. Kurdun karnına yapışan köpeklerden birini çekti aldı. Kurdun ön ayaklarını iple bağladı. Gregor hayvanın yoluk tüylerinin altını yoklayıp gırtlağını aradı. Bıçağı çekiverdi. Lisinski eğerden atlarken köpekler, köpekler sürün şunları diye bağırıyordu. Gregor köpekleri güç bela kurdun başından uzaklaştırdıktan sonra efendisinin olduğu yere baktı. Birkaç adım ötede Stepan Astakov duruyordu. Yüzü bir tuhaftı. Demir çubuğu elinde döndürüyordu habire. ''Neredesin sen aslanım?'' diye Lisinski Stepan'a dönüp sordu. ''Hangi köydensin?'' ''Tatars köyünden.'' Stepan cevap verdi. Bir anlık bir duraklamadan sonra. Gregor'a doğru bir adım attı. ''Adın ne?'' diye sordu Lisinski. Astakov, eve ne vakit gideceksin? Bu akşam. Kurdun leşini getir bize, dedi Lisinski. Ayağıyla kurdu gösterdi. Orada can çekişen hayvan dişlerini birbirine geçirmiş, ard ayağını dizinden kıvırıp havaya dikmişti. Masrafı neyse öderim. Morarmış yüzünün terini boyun atkısıyla sildi. Döndü, omzunu eğerek matarasının kayışına el attı. Gregor aygırın başına gitti. Tam ayağını üzengiye koyarken arkasına baktı. Stepan elinde olmadan tir tir titreyerek ona doğru geliyordu. Boynu seyiriyordu. Kocaman ağır ellerini göğsünün üstüne bastırmıştı. Paskalya'nın cuması köyün kadınları Korşunov'ların komşusu Pelageya Maydennikov'un evinde toplanmışlardı. Pelageya'nın kocası Gavrila Lotz'dan haber göndermiş. Paskalya için izin alıp gelmeye çalışıyormuş. Daha Paskalya'dan önceki pazartesi günü gelmeden Pelageya duvarları badana etmiş, kulübeyi derleyip toplamıştı. Perşembeden itibaren kocasını beklemeye koyuldu. İkide bir bahçe kapısına koşuyor, çetin orada elini gözlerine siper edip yolu gözlüyordu. Saçları düz, yüzü lagardı. Geberiğinin belirtileri yüzünde okunur olmuştu. Gelecek miydi kocası? Pelageya gebeydi, namusu nikahı bütün gebe hem de. Önceki yıl alaydan köye gelirken karısına bir Polonya basması getirmişti Gavrila. Karısıyla 4 gece geçirmiş, 5. gün bir güzel kafayı çekmiş, gözleri dolu dolu oturmuş Polonya üzerine 1831'den kalma bir Kazak türküsü tutturmuştu. Arkadaşları, kardeşleri de yanındaydılar. Yemekten önce türküler söylendi. Bol vodka içildi. Duyardık, Polonya bereketliymiş, her şey bolmuş. Şimdi biliyoruz, orada da yaşaması zormuş. Polonya'da bir yerde bir yol meyhanesi, bir Polonya meyhanesi, kralın hepsi. 3 yiğit girmiş bir gün içeri. Biri Prusyalı, biri Leh, biri genç Kazak eri. Prusyalı içmiş vodkayı, bakır mangır ödemiş. Polonyalı içmiş vodkayı, duka altını vermiş. Kazaksa çekmiş vodkayı, avcunu göstermiş. Mahmuzlarını şakırdatmış, bir kahkaha atmış. Mahmuzları meyhaneci kızının yüreğine hoplatmış. Bak kızım, gel ardımdan kaçırayım seni. Gel benle, te orada durgun Don Nehri. Bizim orada Don kıyısı böyle değildir ama dokumak yok, ekin yok, hayat rahat orada. Yine de karnımız tok, sırtımızda şık urba. Yemekten sonra Gavrila ailesiyle helalleşti, yola düzüldü. O günden sonra Pelageya gözünü etekliğinin ucundan ayırmadı. Bir gün Natalya Korşunov'a nasıl gebe kaldığını anlattı. Gavrila gelmeden 1-2 gün önceydi, düşümde, dedi. Çayırdan geçiyordum. Önümde bizim yaşlı ineği gördüm. Geçen yaz sattıydık onu. Yürüyüp gidiyordu. Memelerinden süt damlıyordu hep. Hay Allah dedim kendi kendime. Nasıl oldu da iyi sağmadım ineği öyle? Ertesi gün koca karı Drozdika biraz maya almaya geldi. Düşümü anlattım. Bir mumdan bir parça kopar, elinde yuvarla top gibi yap. Git bir tezeye göm dedi. İyiye yormadı düşümü. Bela varmış başımda. Bir koşu gittim, bir yerde mum bulamadım. Bir tane vardı ya, örümcek tutmak için çocuklar mı almış, hamam böcekleri mi yemiş, yok ortada. Derken Gavrila geldi. Onunla beraber de işte bela. Öncesi tam 3 yıl dert gelmediydi başıma. Bir de şu halime bak şimdi. Parmaklarıyla karnına bastırdı. Pelageya kocasını beklerken huzursuz ve sabırsızdı. Bir başına oturmaktan sıkılıyordu. Cuma gecesi komşusu kadınları evine çağırdı. Natalya gelirken örgüsünü de getirdi. Çorap örüyordu. İlkbahar geldi mi büyük baba Grişka kıştan da çok üşürdü. Natalya o gece bir garip, pek şendi. Öbür kadınların şakalarına gerektiğinden fazla güldü. Kocasına karşı duyduğu özlemi saklamaya çabalıyordu. Pelageya ocağın yanında kerevete oturmuş, menekşe rengi damarları gözüken çıplak bacaklarını aşağı sarkıtmıştı. Eli maşalı Frosya ile dalga geçiyordu. Kocana nasıl oldu dövdün o gün Frosya? Bilmiyor musun? Sırtına, kafasına, neresine olursa indirdim yumruğu. Onu demedim canım, niçin dövdün diyorum. Öyle icap etti. Frosya isteksiz cevap verdi. Sen seninkini bir başka karıyla yakalasan susar oturur musun? Diye Matvey, Kaşuli'nin gelini, ince yüzlü bu kadın, kelimelerin üstüne basa basa sordu. Hadi anlat bize Frosinya. Ne var anlatacak? Canım korkma işte, hepimiz dostuz şurada. Frosya avcuna bir ayçiçeği kabuğu tükürdü, gülümsedi. Vallahi bir şeyler karıştırdığını çakmıştım ne zamandır. Derken biri bana haber verdi. Askerde birinin karısıyla değirmendeymişler. Gittim bir de baktım. Natalya, kocandan ne haber diye Kaşuli'nin gelini Frosya'nın sözünü kesti. Yagodne'de. Natalya kısık sesle cevap verdi. Onunla yaşayacak mısın, yaşamayacak mısın bundan böyle? O ister belki ama herif niyetsiz diye ev sahibi söze karıştı. Natalya'nın yüzünü birden ateş bastı. Başını ördüğü çorabın üzerine eğdi. Göz kapaklarının altından çevresine, kadınlara baktı. Orada yüzünün kızardığını, onlardan saklayamayacağını anladı anlamasına ya, yine de herkesin dikkatini çeken beceriksiz bir hareket yaptı. Mahsustan yün yumağı dizinden iteledi, yere düşürdü. Sonra eğildi, oraya buraya baktı. Kadınlardan biri, "Boş ver gitsin herifi," diye öğüt verdi. Natalya'ya acıdığını hiç saklamadan. Bela kesilecekti başına zaten. Natalya'nın yapmacık heyecanı rüzgar önünde kıvılcım gibi çabuk söndü. Kadınlar aralarında en son rezaleti konuşmaya koyuldular. Şundan bundan söz ettiler. Dedikoduya daldılar. Natalya hiç konuşmuyor, örgüsünü örüyordu. Herkes gidene kadar zorladı kendini. Kalkmadı. Eve giderken kafasında beliren bir karara şekil vermeye çalışıyordu. Ne yapacağını bilememekten duyduğu utanç. Gregor'un onu sahiden bırakıp gittiğine inanamıyordu bir türlü. Onu bağışlamaya, geri almaya her zaman hazırdı. Onu bir adım daha ileri iteledi. Gizlice mektup gönderecekti Gregor'a. Bütün mü gitmişti? Pişman mıydı yaptığını öğrenecekti. Eve vardığında Grishka'yı odasında İncil okurken buldu. Babası mutfakta balık ağlarını onarıyordu. Anası çocukları yatırmış, ocağın yanında kıvrılmış uykuya dalmıştı. Kara kara tabanları kapıya bakıyordu. Natalya ceketini çıkardı. Odadan odaya dolaşmaya başladı. Oturma odasının köşesinde kutu içinde bir yığın tohumlu kendir duruyordu. Cik cik fareler ötüyordu kendirlerin üstünde. Büyük babasının odasında bir ara durdu. İkonların altında yığılı dua kitaplarına baktı huzursuz gözlerle. "Dede, kağıdın var mı?" diye sordu. "Ne kağıdı?" Grishka gözlüğünün üstünden bakıp alnının çizgilerini kabarttı. "Bir şey yazacaktım."